SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Takvime göre bugün ilkbaharın ilk günü. 1 Eylül 2025 Pazartesi yayınımıza hoş geldiniz. Avustralya tarihine geçecek, uzun süre unutulmayacak bir hafta sonu geçirdik. Neonaziler Avustralya'da belli başlı kentlerde, özellikle de Melbourne'da gövde gösterisi yaptı. Bütün başkentlerde yapılan göçmen karşıtı gösterilere ilişkin ayrıntılarla başlayacağız bugünkü yayınımıza haberlerden sonra. Avustralya Federal Hükümeti, suça bulaşmış vatandaş olmayan mültecileri Nauru'ya kapatmayı kararlaştırdı. Bu konuyu da işleyeceğiz bugünkü yayınımızda. Bugün hafta sonu maç sonuçlarını kapsayan kısa bir spor bölümüne de yer vereceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429-99-62-63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı, Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Göçmen karşıtı protestocuların yerli protesto alanına düzenlediği saldırının ardından öfke var. 44'ten fazla ülkenin desteklediği 20 tekneden oluşan küresel Sumut filosu Filistin'le dayanışma için Barcelona limanından yola çıktı. Türkiye'de Tele1 ekranı dün geceden itibaren 5 gün karartıldı. Victoria Başbakan Yardımcısı Ben Carroll, Melbourne'daki bir aborjin kamp alanına göstericilerin düzenlediği saldırının bağnazlığa karşı konuşmanın önemini hatırlattığını söyledi. Avustralya için yürüyüş adını taşıyan mitingin ardından dün aralarında neonazi Thomas Sewell'ın da bulunduğu siyah giyimli bir grup erkek Melbourne'ın merkezindeki King's Domains'te bulunan Camp Sovereignty'deki kişilerle şiddetli bir şekilde çatıştı. 4 kişi tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu, ikisi hastaneye kaldırıldı. Kamp 38 klandan yerli halkın kalıntılarının bulunduğu eski bir mezarlık. Bazı kişiler en az bir aborjin bayrağına ayak bastı ve yaktı. Carroll bu kişilerin azınlıkta olsalar da yine de suçlanmaları gerektiğini söyledi.
I think this is a small, vocal, loud contingent.
Bence bu küçük, sesi gür, gürültülü bir grup diyen Carroll ve benim de Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı olarak yapmam gereken bir iş var. Ayrıştırıcı grupları, nefret dolu grupları, aslında tarihi bilmeyen ve konuştukları şeyin gerçeklerini bilmeyen grupları ifşa etmek diye konuştu. Tutuklama yapılmadı ancak Victoria polisi soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Güney Avustralya Başbakanı hafta sonu düzenlenen göçmen karşıtı mitingleri kınayarak bunların sesini duyuran bir azınlık tarafından yönlendirildiğini ve eyaletin değerlerini yansıtmadığını söyledi. Peter Malinauskas, Güney Avustralyalıların büyük çoğunluğunun başka yerlerden geldiğine dikkat çekti.
2.4% of the South Australian population is indigenous. That means that 97.6%
Güney Avustralya nüfusunun %2,4'ü yerel halktan oluşuyor. Bu Güney Avustralyalıların %97,6'sının göçmen kökenli olduğu anlamına geliyor. Ben kendi mirasımla gurur duyuyorum ve bence Güney Avustralya çoğu Güney Avustralyalı da kendi mirasıyla gurur duyuyor diyen Başbakan Malina Uskas ve bugün protesto eden kişiler bu eyalet ve bu ulusun kendi tarihi konusunda saflar diye konuştu. Avustralya için yürüyüş sloganıyla düzenlenen mitingler büyük şehirlerde on binlerce kişiyi bir araya getirdi. Organizatörler yalnızca yüksek göçe karşı olduklarını iddia etseler de konuşmalar genellikle yabancı düşmanlığına ve komplo teorilerine kaydı. Bir Sydney'li konuşmacı Anglo-Kelt toplumlarının yerini alacak bir plan olduğunu iddia etti. Önde gelen neo-naziler de Sydney ve Melbourne'daki kalabalığa hitap etti. Woollahra'daki Fullerton Caddesi'nde bulunan Rus konsolosluğunun kapısından bir araçla giren bir kişi Sydney'in doğusunda tutuklandı. Polis SBS Haber Merkezi'ne bu sabah saat 8 civarında konsolosun giriş yolunda izinsiz bir araç olduğuna dair ihbarlar üzerine çağrıldıklarını söyledi. Polisler 39 yaşındaki sürücünün yanına yaklaşırken kapıdan hızla geçerek konsolosluk arazisine girdiğini ve burada tutuklandığını iddia etti. Sürücü Surrey Hills Polis Karakolu'na götürüldü. Olay sırasında 24 yaşındaki bir polis memuru elinden yaralandı ve olay yerinde sağlık görevlileri tarafından tedavi edildi. Yetkililer sürücünün saldırı sebebini henüz doğrulamadı ve Rus konsolosluğu da bu aşamada yorum yapmayı reddetti. Federal İletişim Bakanı Annika Wells, hükümetin çocuklara yönelik sosyal medya yasağı öncesinde internet ortamında birinin yaşını etkili bir şekilde doğrulamanın yolları olduğunu söyledi. 60'tan fazla yaş doğrulama aracı üzerinde yapılan bağımsız bir denemenin bulguları bu teknolojilerin bazılarının gençlerin açık ve uygunsuz içeriklere erişimini başarıyla engelleyebileceğini gösteriyor. Deneme hükümetin 16 yaşın altındakiler için Aralık ayında yürürlüğe girecek olan sosyal medya yasağını açıklamasının ardından başlatıldı. Uzmanlar yaş güvencelerinin etkili bir şekilde yapılabildiğini ancak gizlilik ihlallerinin artma riskleri olduğunu söyledi. Annika Wells teknolojinin etkileyici olduğunu ve iyi amaçlar için kullanılabileceğini ifade etti.
Well, Tom, you would have seen on page 896 or whatever it was that there's also tech where you can determine how old
birinin elini nasıl hareket ettirdiğine göre yaşını belirleyebilen bir teknoloji olduğuna işaret eden ve bu gelişen bir teknoloji ve çok hızlı ilerliyor. Ancak bunlar dünyanın en zengin şirketlerinden bazıları ve yapay zekanın ön saflarında yer alıyorlar diyen Wells, onlara verdiğimiz verileri birçok ticari amaç için kullanıyorlar. Bence onlardan aynı verileri ve teknolojiyi çocukların internet güvenliğini sağlamak için kullanmalarını istemek mantıklı diye konuştu. Alışveriş yapanlar yakında süpermarketleri ürün boyutlarını küçültürken daha fazla ücret talep etmelerini bildirebilecek. Federal hükümet birim fiyatlandırma yönetmeliğinin güçlendirilmesi konusunda bir istişare başlattı. Hazine Bakan Yardımcısı Andrew Lee çeşitli önlemlerin değerlendirildiğini söyledi.
The Albanese government is cracking down on shrinkflation at the checkout with a review of the unit pricing code.
Albanese hükümeti bugün başlayan birim fiyatlandırma yönetmeliği incelemesiyle kasalardaki daralma enflasyonuna karşı mücadele ediyor. Bu inceleme kapsamında birim fiyatlandırma davranış kuralları kapsamındaki parakendenci sayısının arttırılmasını da içerebilecek bir dizi potansiyel reformu araştırıyoruz diyen Lee, bu raflarda daha iyi teşhir sağlanmasını, ürünler arasında aynı önlemlerin karşılaştırılmasını ve birim fiyatlandırma davranış kurallarına ceza uygulanmasını içerebilir diye konuştu. İsrail'in bölgeye yönelik bombardımanının yoğunlaştırmasıyla birlikte pazar günü yerel saatle geç saatlerde Gazze'de patlamalar yaşandı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz son 24 saatte hayatını kaybedenler arasında Hamas'ın askeri kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde'nin bulunduğunu açıkladı. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ebu Ubeyde'nin ölümünün henüz doğrulanmadığını söyledi.
In another joint operation, the Shin Bet and the IDF attacked the Hamas.
Netanyahu, nihai sonucu hala bilmiyoruz. Umarım artık aramızda değildir. Ancak Hamas cephesinden bu konuda konuşacak kimse olmadığını görüyorum ifadelerini kullandı. Başbakan Netanyahu, Gazze'nin en yoğun nüfuslu bölgelerinde daha fazla operasyon planlamak üzere toplanan haftalık kabine toplantısı öncesi Gazze Şeridi ve Yemen'e düzenledikleri saldırılarla Gazze'yi işgal planına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bu arada Gazze Sağlık Bakanlığı 2023'ten bu yana bölgedeki ölü sayısının 63 bini aştığını ve 160 binden fazla yaralı olduğunu açıkladı. Sadece son 24 saatte 88 kişi öldü, 400'den fazla kişi yaralandı. Öte yandan Husi kaynakları İsrail'in hafta içinde düzenlediği saldırıda Başbakan Rehavi ile çok sayıda bakanın hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada saldırının intikamının alınacağı da ifade edildi. Dünyanın dört bir yanından aktivistler, sanatçılar ve siyasetçiler İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için Akdeniz'e açıldı. 44 ülkeden destekle oluşturulan küresel Sumut filosu Barcelona limanından yola çıkarak Gazze'ye doğru tarihi bir sefer başlattı. Aralarında Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham ve eski Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau'nun da bulunduğu isimler bu yolculuğu insanlık onurunun haykırışı olarak tanımladı. Filoda 20 tekne ve 300'den fazla gönüllü yer alıyor. Aktivistler Gazze'ye ulaşana kadar her engeli aşacaklarını vurguladı. İtalya ve Tunus'tan daha fazla geminin filoya katılması bekleniyor ve filonun Eylül ortasına kadar Gazze'ye ulaşması hedefleniyor. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tele1'e 4 soru 4 yanıt programında Merdan Yanardağ'ın 15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır değerlendirmeleri nedeniyle toplumu kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla 5 gün ekran karartma ve %5 idari para cezası vermişti. RTÜK'ün bu karartma cezasına mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. Ancak RTÜK'ün söz konusu bu cezası için mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi ve Tele1 ekranı dün geceden itibaren 5 gün karartıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tele1'e yayın durdurma cezası verilmesine ilişkin konuştu. Yürekleri kararmış adamların verdikleri kararlarla ekran karartılacak diyen Özel, Tele1'in sonuna kadar arkasındayız diye konuştu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin 51.'si Sinop'ta gerçekleşti. Erdoğan'a sen gideceksin diye seslenen Özgür Özel, CHP miting alanına balıkçı teknesiyle gitti.
Maalesef bu iktidar emeğe de, emekçiye de, çiftçiye de, balıkçıya da, gencine de, yaşlısına da umut vermeyen, her geçen gün bir önceki günü aratacak şekilde ülkeyi yöneten bir iktidar. Son anketlerde 28,5'tan 29 bir oy oranıyla orada oturmaya çalışıyorlar. Buradan açıkça ifade ediyorum. Ey Erdoğan, 28,5'tan 29 Erdoğan, %29'la seni orada oturtmam, seni orada oturtmam. Ey Erdoğan, sandık gelecek, sen gideceksin. Hodri Meydan, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı olacak. Onun adı Ekrem İmamoğlu olacak. Ve size sahip çıkacak.
Bu arada Özel, Türkiye'nin 19 Mart 2025 tarihinde demokrasiyi hedef alan sivil darbe teşebbüsü olarak nitelendirdiği bir girişime maruz kaldığını belirterek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle meclise 7 soruluk bir önerge verdi. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ülkenin en yetkili şahsı turp dedi, ahtapot dedi ama hala ortada bir iddianame yok. Bu mahkeme eninde sonunda kurulacak. Kumpaslar ortaya çıkacak. Millet gerçeği görecek. Bu süreçte suç işleyenler er ya da geç adil mahkemeler önünde hesap verecek. Herkes için her yerde önce adalet, önce Hürriyet açıklamasını yaptı. Öte yandan iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde şaibe iddialarına yönelik hazırlanan iddianameyi eleştirdi. Küçük, bu 9 sayfalık iddianameden bir ceza çıkmaz. Çünkü iddianamede somut bir şey yok diye konuştu. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e gelen ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik olumsuz ifadeler kullandığı öne sürülen bir kadın görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kadının görevliler tarafından dışarı çıkartıldığı ve vatandaşların yuhaladıkları anlar yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen törenler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret esnasında CNN Türk'te canlı yayında büyük taarruzun tarihi önemini anlatmaya başlayan bir muhabir, cephedeki mühimmat seviyesi, asker seviyesi ideal bir noktaya taşındıktan sonra doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkomutanlığında gerçekleştiği büyük taarruz ifadelerini kullandı. Muhabirin bu gafı hem tepki topladı hem de tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi zirvesine katılmak üzere Çin'in Tianjin şehrine gitti. Zirve kapsamında temaslara başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Pakistan Başbakanı Şerif'le bir araya geldi. Görüşmede bazı bakanların yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi de yer aldı. Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelecek. İki ülke dışişleri bakanlarının da katılacakları bu görüşmenin en önemli maddesinin Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'den bu yana süren savaşın sonlandırılması olacak. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında belediye başkanı iken verdiği ilk mal varlığı bildirimi ortaya çıktı. Belgede arsa, tarla, daire ve döviz hesaplarının yanı sıra altın ve ziynet eşyaları da yer aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz belgeyi Erdoğan'ın ilk ve tek doğru mal varlığı belgesi diyerek paylaştı. CHP'den Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen ve vatandaşların tepki gösterdiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılmadı. Çerçioğlu'nun neden törene katılmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Fethullah Gülen yapılanmasıyla irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aslan grubunun sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen eski Makina Kimya Endüstrisi Başkanı İsmet Sayhan'ın Aslan grubunun danışmanlığını yaptığı kaydedildi. İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri Kadıköy İskele'de 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi düzenledi. Mitinge DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı. Mitingde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajı okundu. Öcalan mesajında artık bu ülke barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır diye yazdı. Öcalan bu tarihi göreve sahip çıkmaya, barış ve özgürlük yürüyüşünü daha da büyütmeye çağırıyorum ifadelerini kullandı. Denizli, Aydın, Karabük ve Bartın'da ormanlık alanda yangın çıktı. Denizli'de 3 gündür devam eden yangına müdahale sürerken Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Pamukkale'de çıkan yangınla ilgili ise 3 kişi gözaltına alındı. Karabük'te rüzgarın da etkisiyle alevler geniş alana yayıldı. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 26 Türk lirası 91 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 55 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde açık 17 derece, Sydney'de genelde açık 20, Melbourne'da yer yer sağanak yağış bekleniyor 16, Adelaide'de de yer yer sağanak yağış var 15, Perth'te genelde açık 15, Hobart'ta parçalı bulutlu 15, Brisbane'de yağışlı 22 ve Darwin'de de açık 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Başta da değindiğim gibi Avustralya tarihine geçecek bir hafta sonu yaşadık. Ülke, özellikle de Melbourne, neo-Nazilerle bir kez daha yüz yüze geldi, hem de saatlerce. Neo-Nazi liderler kalabalıklara konuşma yaptı. Neo-Nazi gruplar aborjinlere ait kutsal bir alana saldırdı. Melbourne kaos yaşadı. 4 saatten fazla bir süre hem de. Naziler bazı yerlerde yoldan geçen Asyalılara, esmer vatandaşlara saldırdı. Bu sokaklarda oldu, tren istasyonunda, pub'da kavgalar çıktı. Aşırı bir grubun üyesi olan ve geçen hafta Victoria'da 2 polis öldürmekle suçlanmaktan aranan kişinin posterleri taşındı. Avustralya bir anda aşırı sağ tehlikesinin farkına vardı. Melbourne bir Nazi problemi olduğunu iliklerinde hissetti. Ayrıntıları birazdan dinleyebileceksiniz. Bugün ayrıca federal hükümetin suça bulaşmış vizesiz mültecileri Nauru'ya gönderme planlı konusunu da işleyeceğiz. Hafta sonu yapılan maç sonuçlarını kapsayan kısa bir spor bölümümüze de yer vereceğiz. Mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden, yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Pazar günü bütün başkentlerde düzenlenen göçmen karşıtı gösterilere aşırı gruplar, özellikle Melbourne'da da neo-naziler damgasını vurdu. Pek çok yerde göçmen karşıtı göstericilerle karşı gruplar arasında çatışmalar meydana geldi. Melbourne'da şehir merkezinde gruplar arasında kavga ve gerginlik 4 saatten fazla sürdü. Bir yerde kontrol altına alınan kavga biraz ileride başka gruplar arasında tekrar çıktı. Polisin aldığı önlemler yeterli olmadı. Melbourne'daki olaylarda 6 kişi tutuklandı. 2 polis memuru üzerlerine atılan şişelerle yaralandı. Çok sayıda kişi göz yaşartıcı spreyin etkisi altında kaldı. Melbourne'da göçmen karşıtı gösteri Flinders Street tren istasyonu önünde başladı ve katılanların sayısı 6000'e ulaştı. Aynı saatlerde parlamento binası önünde biten Filistin yanlısı gösteriden dağılanlardan bazıları göçmen karşıtı göstericilere doğru yürüyüşe geçti ve gruplar arasında polis Swanson Street ve diğer cadde ve sokaklarda barikat çekti, ancak grupları tam olarak birbirinden ayıramadı. Göçmen karşıtı gösteriye siyah kıyafetleriyle katılan 150 kadar neo-Nazi'nin liderlik ettiği görüldü. Filistin yanlısı gösteri dağıldıktan sonra parlamento önüne yürüyen göçmen karşıtlarına orada neo-Nazi örgütün lideri konuşma yaptı.
When you're in a fight with people that hate this country, sometimes you have to learn to make friends.
Tom Sewell konuşmasında orada bulunanlarla kendileri arasındaki farklara rağmen bu ülkeden nefret edenlere karşı işbirliği yapmanın önemine işaret ediyordu. Kürsüde konuşanlar Avustralya günü daha büyük bir gösteriyle tekrar dönecekleri sözü verdi. Bir boşluktan istifade eden yaşlı bir kişi kürsüde aborjinlerin sloganını atınca yuhalandı ve apar topar kürsüden uzaklaştırıldı.
Always was, always be, it will be Aboriginal land.
Göçmen karşıtı gösteri bitince bu grup ve diğer gruptan ayrılan küçük gruplar kent merkezinin Swanson Street ve Burke Street yakınlarındaki çeşitli yerlerinde ara sokaklarda karşılaşarak çatıştı. Göçmen karşıtlarının March for Australia, Avustralya yürüyüşü adını verdikleri yürüyüşte yer yer Asyalı ve beyaz olmayan kişilere saldırdıkları da gözlendi. Neo-Naziler şehir merkezinden uzaklaşırken aborjinler için kutsal ateş yanan Kings Domain'deki kamp alanına saldırdı. Aborjin bayrağını yırttı, kamp ateşini söndürme girişimleri kamptakiler tarafından engellendi.
Jesus.
Olayda yaralanan 4 kişiden 2 kadın hastaneye kaldırıldı. Neo-Naziler polisin gelmesi üzerine kaçtı. King Domains'teki kutsal alan eski bir aborjin mezarlığı. Adelaide'de düzenlenen göçmen karşıtı gösteride Victoria'da geçen hafta iki polis öldüren ve hala yakalanamayan Daisy Freeman'ın posteri taşındı. Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinakis, göstericilerin Güney Avustralya değerlerini temsil etmediğini, çoğunluğun dışarıdan geldiğini ileri sürdü.
2.4% of the South Australian population is indigenous. That means that 97.6% of South Australians have an immigrant heritage. I'm proud of mine, and I think most South Australians are proud of theirs. And the people who are protesting today are naive to this state and this nation's own history.
Sydney'deki göçmen karşıtı March for Australia yürüyüşüne 15 bin kadar kişi katıldı. Sydney'de de neonaziler kalabalığa hitap etti ve bildiriler dağıttı. Sydney'deki gösteride olay çıkmadı ancak yürüyüş bittikten sonra çeşitli yerlerde şiddet olayları meydana geldi. Bir tren istasyonu ve bir pub'da çıkan kavgalara müdahale eden polise saldıran göçmen karşıtlarından iki kişi tutuklandı. Sydney'de de neonaziler kalabalığa hitap etti, beyazları örgütlenmeye çağıran bildiriler dağıttı. Neonazilerin Melbourne'daki lideri sahneye bizzat davet edilerek uzun bir konuşma yaptı. Sydney'de ise 30 kişiden oluşan naziler mitingin herkese açık mikrofon bölümünde sahneye çıkarak "Hail Australia, kan ve şeref" diye slogan attılar. Grubu bazıları alkışlarken diğer bazıları "Naziler ırkçı köpekler" diye tepki gösterdi. Evet, Avustralya basınında dünkü olayların şoku yavaş yavaş atlatılıyor ve fikir yazıları da basında çıkmaya başladı. Şu son saatlerde gazetelerin internet sayfalarında yayınlanan yazılar var. Bunlar daha erken yayınlansa kısaca özetleyebilirdik ama son dakikalarda yayınlandığı için özetleme imkanı yok. Ama bir fikir vermesi bakımından birkaçının başlığını size aktaracağım. Önce şunu belirtmem lazım. March for Australia organizatörleri dün ne kadar yürüyüşlerinin neonazilerle bir ilgisi olmadığını, onların organizasyonda yer almadığını söyledilerse de Nazilerin Melbourne'daki liderinin kürsüye davet edilmesi ve uzun bir konuşma yapması ile bütün bu söylem çöktü ve dün yürüyüş tamamıyla Nazilerin kontrolünde geçti. Bugün basında yer alan yazılarda bu konudaki şaşkınlık dile getiriliyor. Nasıl oluyor da bu kadar büyük bir organizasyonda neonaziler bu kadar rahat davranabiliyor sorusu epeyce sorulan sorulardan biri. Herald Sun'da yayınlanan analizde saldırılar Melbourne'da bir neonazi sorunu olduğunu kanıtladı başlığı kullanılmış. Gazeteler şu saatler itibariyle biraz önce hem haberlerde hem de anlattığım bölümde dinlediğiniz gibi aborjinlere yönelik saldırıyı da büyüterek göstermeye başladı. Orada çekilmiş videolar var. Bu videolar yayınlanıyor. Bayağı neonaziler koşarak kalabalığın üzerine koşarak gidiyorlar. Gerçekten dehşet verici. Evet, bu konu büyüyeceğe benziyor. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Mustafa Bey Queensland'dan şöyle diyor. Bugün sosyal medyada bir fotoğraf vardı. Avustralya'daki göçmen karşıtı göstericiler ellerinde Avustralya bayrakları ve ırkçı levhalarla birlikte günün sonunda bir Chinese restoranda akşam yemeği yiyorlar. Gerçekten çok ilginç bir durum. Çok güldüm diyor. Bu dinleyicimiz evet bayağı popüler olmuş bir video veya fotoğraf dediğiniz her tarafta herkesin paylaştığı bir şey haline geldi. Sırtlarında Avustralya bayraklarıyla Çin lokantasına gidip mitingden sonra yemek yiyen göçmen karşıtlarını gösteriyor o fotoğraf. Daha doğrusu öyle olduğu belirtiliyor. Dün şehirdeki maraton Sydney'den yazıyor Necdet Bey. Sydney'de büyük bir 35 bin kişi galiba 35 bin kişinin katıldığı bir de maraton vardı dün Sydney'de. Dün şehirdeki maraton ve Filistin'le ilgili yürüyüşlerden sonra Sydney Regent's Park'taki golf sahasını mezarlık yapmayı düşünen eyalet hükümetini protesto için 10 bin kişiye yakın insan miting yaptı, protesto etti diyor. Biliyorsunuz Necdet Bey veya aranızda bilenler olabilir. Eski bir gazetecidir. Şu an tabii çoktan emekli oldu artık yapmıyor ama bize böylece bir gönüllü bir muhabirlik de yapmış oluyor. Dünkü protestoyu haber vererek. hükümetin kararını değiştireceğini zannetmiyorum. Çünkü aynı günde başka yürüyüşler olduğu için mezarlık için katılım beklenenden az oldu. Ya 10 bin kişi de fena bir katılım değil Necdet Bey. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bugün biraz zamanımız olacak. Bu nedenle mesajların çoğunu okuyabilme imkanım olacak. Bir de toplum duyurusu okuyacağım. Diğer bölümümüze, yayınımızın ikinci bölümüne geçmeden önce mesajlarınızla başlayayım. Avustralya'daki son federal seçimde diyor, Başbakan adayı Peter Dutton'ın bir konuşmasını gördüm. Bugün demiş Mustafa Bey, Queensland'dan. Ev fiyatlarındaki artıştan ülkedeki göçmen krizine ve Avustralya'nın yakın bir zamanda yaşayacağı enerji krizine kadar her konuda seçmenleri uyarmış ama maalesef kimseyi inandıramamış. Avustralya'nın acilen çok iyi bir hükümete ihtiyacı var diyor Mustafa Bey gönderdiği mesajında. Evet, birden yazdığınızı düşündüm de çok kötü bir yenilgi almıştı biliyorsunuz Mustafa Bey, Peter Dutton. Şu an mecliste 94 milletvekili var İşçi Partisi'nin. Çoğunluk, salt çoğunluk biliyorsunuz 76. Yani şu önümüzdeki seçimde liberaller patlama yapsa ne kadar yapabilir? Yani 94'ten 76 ile 94 arasında 20'den fazla değil mi? 22 fark var. Bu öyle bir ihtimal var mı? Çok doğrusu bilmiyorum. Önümüzdeki seçimi kazanma bakımından. Radyonun ismini CHP Borazan olarak değiştirin diye bir tavsiyede bulunmuş Ömer Bey. Bugün sosyal medyada bir fotoğraf ve bunu biraz önce okudum. Evet. Bondi'den Harry yazıyor. Adalet ve Kalkınma Partili Erdoğan diyor Çin'i ziyaret ediyor. Erdoğan'ın Çin'in insan hakları ihlallerini, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini de konuşmasını, Erdoğan'ın bu konuyu da aşmasını dilerim diyor. Ve Uygur halkının kendi kaderini tayin etmesini, desteklemesini dilerim diyor. Bu konuda hükümete epey bir eleştiri var biliyorsunuz Harry. Bilmiyorum yani pek Uygurlara, Çin'le ilişkileri bozmak için Uygurlara konusunu çok girmediği konusunda epey eleştiri var Türkiye'ye. Bunu da okumuştuk Necdet Bey'inki. Tele1 televizyonuna 5 günlük karartma cezası veren, evet bu haberlerde de ele aldığımız bir konuydu. Tele1 televizyonu 5 günlüğüne kapatıldı. İstibdat devrinin sansürcü kuruluna dönüşen Rütük'ü kınıyorum diyor. İsmini yazmamış bu dinleyicimiz. Ne demiş Tele1? Neymiş? FETÖ'cülere siyasi İslamcı demiş. Ne diyecekti? FETÖ'nün örgütlenmesi nasıldı? Askeriyede bile her kurumun başına imamlar atamamışlar mıydı? Koca generaller imamlardan emir almıyor muydu? Ama korku başka. Soru çalan FETÖ'cülere siyasi İslamcı diyen sahte diplomalara neler demez değil mi diye sormuş bu dinleyicimiz. Bir de bir dinleyicimizin evinin içine küçücük bir ışık yaktığı, bir bize açtığı için, evini bize açtığı için okuyacağım bu mesajı. Cuma gününden kalmış bir mesaj. Biliyorsunuz cuma günü dinleyen dinleyicilerimiz hatırlar. Müslüm Gürses'le kapatmıştık yayınımızı. Cuma günü diyor, evde sadece SBS radyosunu ben dinliyorum diyor dinleyicimiz. Müslüm Gürses'in şarkısı çıkınca herkes seslendi, radyonun sesini aç diye. Güzel hafta sonları dilerim diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Tekrar teşekkürler. Ali D. Bey de ilginç bir konuya değinmiş. Odunki de cuma günü gelmiş. Aslında dikkat çekici bir konu. Herkesin üzerinde düşünmesi gereken bir konu. Sosyal medyadaki diyor Ali Bey, her haber ve görüntüye inanmayın. İnsanlara yanlış haber algısı yapıp beyinleri karıştırılıyor. Özellikle yapay zeka ile her türlü pis ve kötü çöp haber yapılıyor. Uyanık olalım diyor Ali Bey. Hakikaten çok yayıldı ve çok hızlı yayılıyor. Bu sahte görüntüler, siz de görüntülerin inandırıcılığına bakarım, hakikaten öyle bir şey olmuş düşüncesine kapılıyorsunuz. Eğer kaynağı saygın bir kaynak değilse, öyle rastgele resimlere, haberlere, videolara aldırmamakta fayda var. Ali Bey bu uyarıyı yapıyor. Vatandaş Suriye, acaba bunu cuma günü okumuş muydum? Birden çok emin ol. Evet, okumuştum. Bu uzun bir şeydi. Hatta biraz da herhalde okumuştum diye sanıyorum. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Saatlerimiz 2:39 dakika geçiyor doğu kıyıları saatiyle. Şimdi yeni bir bölüme geçeceğiz ve bu arada bize Avustralya'nın dört bir yanından, internetten, cep telefonundan ve SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba demek istiyoruz. Federal hükümet Avustralya'da yasal olarak kalma hakları olmayanları yerleştirmek üzere Nauru ile 400 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığını ve anlaşmayla NZYQ olarak adlandırılan grubun sınır dışı edilmesinin önünün açıldığını açıkladı. Duyuru aktivistler, insan hakları avukatları ve Yeşiller Partisi tarafından kızgınlıkla karşılandı. Anlaşmayı eleştirenler, yeni mevzuatın daha geniş kapsamlı uygulanabileceğinden endişe ediyor ve temel yasal hakları tehdit ettiğini savunuyor. Seda Ercan hazırladı.
Federal hükümet Avustralya'da yasal olarak kalma hakları olmayanları yerleştirmek üzere Nauru ile 400 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Aktivistler federal hükümetin Nauru ile imzaladığı 400 milyon dolarlık sınır dışı etme anlaşmasından endişe duyuyor. Bu endişeyi paylaşanlar arasında Herkes İçin İnsan Hakları Organizasyonu'nun kurucusu, insan hakları avukatı Alison Battison da var.
The MOU and the deal that was announced with Nauru on Friday should be a red flag for anyone in Australia who is concerned.
Cuma günü açıklanan Nauru anlaşması, Avustralya'da anayasal güçler ayrılığı ve yürütmenin yargıya müdahalesi konusunda endişe duyan herkes için kırmızı çizgi olmalıdır. Konunun bir cuma günü öğleden sonra bir basın açıklaması bile yapılmadan duyurulmasındaki gizlilik de ayrıca şüphe uyandırıcı diye konuştu Alison Battison. İçişleri Bakanı Tony Burke cuma günü kısa bir açıklama yaptı ve anlaşmanın NZYQ grubunun yönlendirilmesine izin vereceğini söyledi. Peki Bakan Burke'ün NZYQ grubu olarak adlandırdığı bu grup nedir? 2 yıl önce Avustralya Yüksek Mahkemesi'nin aldığı dönüm noktası niteliğindeki kararla sığınma talebiyle gelip uzun süreli gözaltında tutulduktan sonra salıverilen Avustralya vatandaşı olmayan bu gruba NZYQ grubu deniyor. Bu grup ismini bu karara önce olan davayı açan vatansız bir Rohingyalı'nın isminin baş harflerinden alıyor. NZYQ isimli tutuklunun açtığı davanın ardından mahkeme Avustralya hükümetinin bir kişiyi makul bir gelecekte başka bir ülkeye sınır dışı etme ihtimali gerçekçi olmadığı sürece süresiz olarak gözaltında tutmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Böylece yaklaşık 280 kişilik bir grup gözaltı merkezlerinden serbest bırakıldı. Bu konuda ABC'ye konuşan Gölge Adalet Bakanı Julian Leeser duruma ilişkin görüşünü şöyle özetliyor.
These people have no right to remain in Australia. They have exhausted all their avenues of appeal.
Bu insanların Avustralya'da kalma hakları olmadığını, tüm temiz yollarını tükettiklerini söyleyen Gölge Adalet Bakanı, artık gözaltında tutulamayacakları ve kendi ülkelerine gönderilemeyeceklerine göre üçüncü bir ülkeye geri gönderilmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Bu tür bir düzenlemeyi mümkün kılmak için geçen yıl özel bir yasa çıkarıldı. Önce 480 milyon dolarlık bir ödeme yapılacak, ardından Nauru'ya yılda 70 milyon dolar ödenecek. İnsan Hakları Hukuk Merkezi Müdür Yardımcısı Laura John detayları şöyle açıklıyor.
In the final sitting weeks of the parliament last year, a suite of legislation was
geçen yıl parlamentonun son oturumlarında Albanizi hükümetine Avustralya'da yaşayan ve basitçe Albanizi hükümetinin hoşlanmadığı insanlar diyebileceğimiz bu insanları sınır dışı etmek için üçüncü ülkelerle düzenlemeler yapma yetkisi veren bir dizi yasa kabul edildi. Dolayısıyla bu yetkiler aslında geçen yıl Albanese hükümetine verildi. Şimdi hükümet bu yasaya yeni bir yönetmelik daha ekliyor. İnsan Hakları Hukuk Merkezi Müdür Yardımcısı Laura John geçen hafta yeni bir mevzuat açıkladılar. Bu henüz parlamentodan geçmedi ve geçmemesi gerektiğini söyleyeceğiz diye anlattı durumu. 2023 yılında toplum içinde serbest bırakılmalarından bu yana NZYQ grubunun durumu hakkında siyasi çekişmeler süre geliyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de gruptan bazılarının cinayet ve tecavüz gibi ciddi suçlar da dahil olmak üzere aleyhlerinde cezai mahkumiyetleri olması. Yüksek Mahkeme bu grubu serbest bıraktıktan sonra hükümet tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağı ve ayak bileği kelepçesi zorunluluğu da yine mahkemenin ikinci bir emriyle kaldırıldı. Gözaltı merkezlerinden serbest bırakılan grupla ilgili tartışmalar genellikle bazılarının suç bulgularına dayanıyor. Ancak Alison Battison bunun yanlış bir ifade şekli olduğunu söylüyor.
Yes, and that rhetoric just isn't correct. They do have visas to be in Australia.
Hükümetin bu söyleminin doğru olmadığını ve Avustralya'da olmak için vizelerinin bulunduğunu, büyük çoğunluğunun da karakter kaygıları olabilecek, ancak sabıka kaydı olmayan kişilere verilen R isimli köprü vizesi kullandığını söyleyen insan hakları avukatı, bu grubun içinde çocuklar da dahil olmak üzere çok hafif sabıka kayıtları olan ve toplumda 10 yıldan fazladır rahatsızlık yaratmayan çok sayıda insan bulunduğunu anlattı. Avukatlar, uzmanlar ve bazı siyasi figürler de bu sınır dışı anlaşmasıyla bağlantılı yönetmeliğin daha geniş bir kapsamda uygulanabileceğinden endişe ediyorlar. Yeşiller Partisi'nin göç işleri sözcüsü Senatör David Shoebridge'in endişesi başka.
We know what the government's rhetoric is, but they're not telling the truth.
Hükümetin söyleminin ne olduğunu biliyoruz ama doğruyu söylemiyorlar diyen Shoebridge, bu yasaların sadece NZYQ grubuyla sınırlı olmayıp ülkede koruma olmadan köprü vizesiyle kalan 100 bine yakın kişi için de uygulanabileceğini iddia etti. İnsan Hakları Hukuk Merkezi Müdür Yardımcısı Laura John da aynı fikirde. Hadi diyelim Albanese hükümeti bu yasalar dizisinin sadece NZYQ grubundaki insanlarla sınırlı olduğuna inanmamızı istedi. Bu insanlar aslında Albanese hükümeti tarafından tekrar tekrar cezalandırılan kişiler diyen Laura John, ancak Albanese hükümetinin geçen yıl kabul ettiği yasaların uygulanma şekli aslında çok daha geniş kapsamlı, çok daha büyük bir grup insanı sınır dışı edilecek şekilde etkileyebilir diye konuştu. David Shoebridge hükümeti bu yaklaşımıyla çok kültürlülüğü baltalamakla suçluyor.
In the same week that we are seeing far-right rallies attacking multiculturalism on the streets, we have the Labour Party.
Sokaklarda çok kültürlülüğe saldıran aşırı sağ mitingleri gördüğümüz aynı hafta, İşçi Partisi parlamentoya doğal adalet haklarını ortadan kaldırmak için yasalar sunuyor. Nauru'yla bir başka insanlık dışı anlaşmaya gidiyor. Sığınma talebinde bulunan insanları insanlıktan çıkarmak ve çok kültürlülüğe saldırmak için aynı konuya oynuyor. Ancak onurlu ve saygılı bir şekilde yöneten bir hükümete ihtiyacımız var ve hükümet bu anlamda başarısız diye konuştu David Shoebridge. Çevre Bakanı Murray Watt, Sky News'a verdiği röportajda Bakan Burke'ün ifadesine yeni ayrıntılar ekleyerek Nauru Anlaşması'nı savundu. Çevre Bakanı hükümetin artık NZYQ grubundaki yüzlerce diye ifade edilen kişi sayısını azaltma fırsatına sahip olduğunu söylüyor.
We need to remember that these are people who have no visa right to be in Australia.
Bunların Avustralya'da bulunmak için vize hakkı olmayan insanlar olduğunu hatırlamamız gerekiyor ve işleyen herhangi bir göç sisteminin bir ilkesi vardır. Bu da ülkede bulunma hakkınız yoksa o zaman sınır dışı edilebilirsiniz. Bu grup üzerinde zaten yargı denetimi, esasa ilişkin inceleme, bakanlık müdahalesi vardı. Ve şimdi Nauru ile yaptığımız anlaşma Avustralya'da bulunma hakkı olmayan kişilerin sınır dışı edilmesine izin veriyor diye konuştu Murray Watt. Bakan Murray Watt, hükümetin sınır dışı edilecek kişi sayısını kademeli olarak arttırmayı planladığını söyledi, ancak etkilenecek toplam insan sayısı için kesin rakam vermedi. Nauru ile yapılan anlaşmayı içeren son yönetmelik konusundaki tartışmaların yakın zamanda devam etmesi bekleniyor.
Evet, Melbourne'da yine yılın o dönemindeyiz. Lale Festivali dönemi. Bu yıl 21.si yapılacak Lale Festivali'nin Türk hafta sonu. Her yıl biliyorsunuz Silvan'da bir Lale Festivalimiz var. 13-14 Eylül'de bu yıl cumartesi ve pazar günleri sabahtan akşama kadar süren. Bilmiyorum, Melbourne'lılar arasında gitmeyen oldu mu? Lalelerin açtığı bir dönem, çok hoş bir görüntü. Eğer Instagram hesabınız varsa o lalelerin önünde, o çiçeklerin önünde hoş resimler çektirebilirsiniz. Bu yıl 21.si yapılacak ve 13-14 Eylül tarihlerinde yine mehter takımı, geleneksel Türk el sanatları, çeşitli kültür gruplarının, Azerbaycan Türk gruplarının çadırı ve sahne gösterileri ve müzik olacak. Bu yıl Türk Hava Yolları 2 Melbourne İstanbul gidiş dönüş bileti veriyormuş Lale Festivali'nde. Bu konuya ilişkin Avustralya Türk Kültür Platformu'ndan bir yetkiliyle önümüzdeki günlerde yayınlayacağımız söyleşi de olacak yayınlarımız arasında. İktidar işine gelmeyen herkesi susturmaya, daha da olmadı ceza vermeye, daha da olmadı iftira atarak önünden çekilmesini istiyor diyor dinleyicimiz. Galiba bu Tele1'in kapatılmasını kastetmiş. Adalet bu işin neresinde diyor Nurol Aydın Melbourne'dan gönderdiği mesajında. Evet. Bütün mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve yayınımızın son bölümünde spor bölümümüzü dinleyeceksiniz. Türkiye Süper Ligi'nde 4. hafta maç sonuçlarını veriyorum. Göztepe 1, Konyaspor 1, Kasımpaşa 2, Gaziantepspor 3, Kocaelispor 1, Kayserispor 1, Antalyaspor 1, Karagümrük 2, Galatasaray 3, Rizespor 1, Başakşehirspor 0, Eyüpspor 0, Gençler Birliği 1, Fenerbahçe 3, Trabzonspor 1, Samsunspor 1, Alanyaspor 2, Beşiktaş 0. Süper Lig'de Galatasaray oynadığı 4 maçta aldığı 4 galibiyetle lider durumda ligin 4. haftasında. EFL'de final karşılaşmaları Perşembe günü başlıyor. İlk maç Adelaide Collingwood arasında olacak. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yarın yayınımız yok biliyorsunuz ama haber bültenimizi internet sayfamızdan veya SBS Audio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Öğleden sonra işte aşağı yukarı bu saatlerde haber bültenimizi yayınlayacağız yarın ama yayın yok. Çarşamba günü tekrar görüşmek ümidiyle sizlere Nüket Duru'dan bir parçayla veda edeceğiz. Ben sana vurgunum. Sağlıklı ve mutlu güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.